Ayrım 27, sayfa 227. Dayan, Iron Power'ı düşündü. Düşüncelerinin daha ileri gitmesinden ürktü. O sırada duvarlarda kasırgadan nasıl olmuşsa kurtulmuş çerçeveleri fark etti. Fotoğraflarda hep aynı çift vardı. 50 yaşlarında gösteren sarışın bir kadın ile çok kısa boylu, yüzü kırış kırış, muzip gülüşlü, Asyalı tipli bir adam. Bazı fotoğraflarda kadın ile erkek birbirine sarılmış öpüşüyorlardı. Bazılarında el ele tutuşmuşlardı. Tuhaf bir yaşama sevinci yayılan bu fotoğraflarda komik bir yan da vardı. Kadın her fotoğrafta etek kısmını kalkmış, aynı astragan parkayı giyen adamdan en az 15 santim daha uzundu. Dayan nedenini bilmeden çerçevelerden birini duvardan indirdi, masanın köşesine vurarak camını kırdı, fotoğrafı cebine tıktı. Bakışlarını kaldırdığında çerçevelenmiş bir makale gördü. Bilimsel alanda çok saygın bir yeri olan Science dergisinde yayınlanan yazının altındaki imza Dr. Ögün Talik'e aitti. Dayan irkildi. Bu Langius'un sözünü ettiği kişiydi. 1978 yılında batıya sığınan TK-17'nin patronu. Çerçeveliği yerinden alıp gözlerini İngilizce metin üzerinde gezdirdi. Hiçbir şeyi anlayamadı. Makale nükleer fizikten ve izotoplardan bahsediyordu. Ama yazarın fotoğrafını gördüğünde pek şaşırmadı. Bu diğer fotoğraflarda gördüğü çekik gözlü adamdı. Dayan Fransa'ya sığınan fizikçinin evindeydi. Bu buluş beyninde şimşekler çakmasına neden oldu. Her şeyden önce Eugen Talik'in sığınabileceği gibi beyaz tenli bir Rus değil, muhtemelen Sibirya kökenli bir Asyalı olduğunu anladı. Etkilerini tartamamakla birlikte öğrendiği bir başka şey de bu adam ve karısının tokamak topraklarından gelme bir çocuğu evlat edindikleriydi. Neden? Bu çocuktan ne bekliyorlardı? Dayan bu çerçeveyi de parçaladı. Makaleyi cebine yerleştirdi. Biraz daha araştırınca Moskova üzerinden Ulaanbaatar tarifesinin fotokopisini buldu. Ama kesin bir rezervasyona rastlamadı. Rolf Van Keen gibi, Philip Thomas gibi Eugen Talik de Moğolistan Halk Cumhuriyeti'ne dönmeye hazırlanıyor ama gidiş tarihini belirlememişe benziyordu. O anda bir inilti duydu. Dayan döndü. Devrik masanın arkasında bir hareket vardı. Yavaşça yaklaştı, sonra uzanıp baktı. Orada bir kağıt yığınını altında geniş bir kan birikintisinin ortasında bir kadın yatıyordu. Dayan ömründe bu kadar çok kan görmemişti. Brunner Vakfı'nda bile. Kadının vücudu duvara doğru dönmüş, tamamen hareketsizdi. Dayan eski bir Yahudi geleneğini hatırladı. Ölümü görmemesi için ölecek olan birinin yüzü duvara çevrilirdi. Masanın çevresinden dolandı, kadıncağızın omzundan tutarak usulca çevirdi. Kadını hemen tanıdı, resimlerdeki kadındı. Karnı ikiye yarılmıştı, yara göbek deliğinden başlıyor, göğüslerine kadar uzanıyordu. Elbiseler ve etler iğrenç bir yığın gibi iç içe geçmişti. Dayan tüm gücüyle acıma duygularını harekete geçirmeye çalıştı ama hiçbir şey kendi korkusunu bastıramadı. Van Keen'in ve Thomas'ın katilini düşündü. Bu yara pek onun elinden çıkmışa benzemiyordu. Yoksa bu kez başaramamış mıydı? Ya da ayrın debelenmiş miydi? Gördüğü Dayan'ı çok daha derin bir telaşa, dehşete düşürdü. Iron Pandov'un sağ elinde kandan kararmış testere dişli bir bıçak vardı. Kadın birden dirseğinin üzerinde doğrularak mırıldandı. Geldi, konuşmam gerekiyordu. Dayan dehşet içinde saldırganın gözleri önünde Iron'ın kendi karnını yardığını anladı. Konuşmamak, katilin ondan söke söke koparacağı bilgileri vermemek için kendini öldürmeye kalkışmıştı. Kafasındaki karışıklığa rağmen dayan bozulmuş topuzun, kana bulanmış sarı saçların çevrelediği yüzün güzelliğine bakmaktan alamadı kendini. Iron tekrarladı. Konuşmamam gerekiyordu. Kime? Buraya gelen kimdi? Gözler. Onlara direnemezdim. Ona Eugene'in nerede olduğunu söyleyemezdim. Gözler, bunun anlamı ne? Karın deşen mi? Ya da Thomas tarafından gönderilmiş başka katiller mi? Ya da bambaşka biri. Ama çok daha acil bir şey vardı. Dayan eğilip Ayrın'a sordu. Lucien, Lucien nerede? Kadıncağız gülümsemeyi başardı. Her şeye rağmen Dayan'la karşılaştığı o masum ismin söylendiğini duyduğu için mutlu olmuşa benziyordu. Dudaklarını kıpırdattı, ağzı kanlandı. Dayan kolunun yeniyle kanı sildi. Gargara tek bir kelimeye dönüştü. Yarımada. Ne? Dudakların arasından yine kapkara kan süzüldü, dudaklar aralandı. Gölde, yarım ada, hep oraya gider. Dayan hıçkırıklarını bastırarak kadını teselliye çalıştı. Her şey düzelecek, hastaneye telefon edeyim. Ayrın Dayan'ın bileğine yapıştı. Genç kadın sıkılı parmakların arasından sızan kanı hissetti. Gözlerini yumdu, yeniden açtığında bitmişti. Ayrın'ın göz bebekleri ebedi bir şaşkınlıkla dolmuştu. 39. Kısım. Dayan çiftliğin sağ kanadından döndü. Çiftin üzerinden atlayıp çam koruluğuna çıkan patikaya daldı. Yağmur başlamıştı. Dayan arada bir çakar şimşeklerin ışığında gölün parlak yüzeyini görüyordu. Tepenin öte yanından inip kıyıya vardı. Toprak patika ile sular arasında ağaç ve sazlardan oluşan sık bir çit vardı. Geçmek imkansızdı. Dayan içinden gelen sesi dinleyip sağa yöneldi, koşmaya başladı. Bir süre sonra toprak yumuşamaya başladı. Bitkilerin kokusu hem daha ağır hem de daha canlı, daha keskindi şimdi. Anlaşılan gölün suları otların arasından sızmış, kıyıyı uzun bir bataklığa dönüştürmüştü. Dayan bir taraftan koşarken diğer taraftan da bu değişimi özümsemeye çalışıyordu. Koruluğun yeşil aydınlığı iki ot ya da yaprak kıvrımı arasında giderek artan sıklıkla şeffaf ışıltılar yayan, şehvet uyandıran bitki örtüsünün rahatlığı. Burada suyun toprak gibi koktuğunu düşündü. Karmakarışık çimen saçların altından uzanan yosun bir ensenin üzerinde bir parmak ve gücü kaçırılamaz varlığı için manzaraya bir teşekkür gönderdi içinden. Çevre başka hiçbir şeyin düşünülmesine izin vermiyordu. Sonunda çalılıkların arasında bir boşluk, bir patika. Dayan patikaya saptı, yeşil kubbenin altına girdi. Yağmuru hissetmiyordu artık ama sazların, sapların, dalcıkların oksijenlerini hissediyordu. İşte o zaman sahile vardı, gölün yüzeyini gördü. Onun baktığı yerden daha çok denize benziyordu. Uçsuz bucaksız yağmurun altında şakıyan gri ve hareketli bir sonsuzluk. Yarımadayı o sırada gördü. Sağında birkaç yüz metre ötede bir kara parçası kıyıdan ayrılıyor, suyun yüzeyine yakın ilerleyerek küçük ve sık bir ormanda son buluyordu. Tuzlu değil, duru bir tatlı su yarımadası. Çocuk yoksa ağaçların altında mı saklanıyordu? Dayan gözlüğünü cebine yerleştirdi, ayakkabılarını çıkardı. Bağcıklarını düğümleyip boynuna astı. Yola koyuldu. Önünde her şey bulanık, yeşil masalımsıydı. Şimdi toprağa ve otlara karışmış göl dalgalarının arasında bata çıka yürüyordu. Yağmurun ılıklığıyla çelişen derinlikteki soğukluk dizlerini ısırıyordu. Kendisini hem göl tarafından emilmiş hem de yağmur tarafından ezilmiş hissediyordu. Tam anlamıyla iki su arasında bir kadın. Sonunda yarım adanın çalılıklarına vardı. Söğütlerin arasına daldı. Sırtı kamburlaşmış, soluk soluğa, her alalığı araştırarak, her dalın arkasına bakarak otları yardı. Lucien neredeydi? Biraz daha ilerledi. Su dolu çukurlar aç gözlü yeşil dudaklarını açıyor, onu yavaşlatıyordu. Kalçalarına kadar suyun içinde kalıyor, kollarını arkadan öne sallıyordu. Çevresinde bu otlu labirentlerle yolunu şaşırmış balıkların pullarını görüyordu. Birden ayaklarının altındaki çamurun sertleştiğini hissetti. Adanın ucuna varmış ama ne bir şey görmüş ne de bir şey olduğu yerde durdu. Çocuk oradaydı. Dayanın 20 metre ötesinde karanın ucunda yüzünü göğe çevirmiş sırtı dönük oturuyordu. Onu iyi göremiyordu ama ilk duygusu rahatlama oldu. Gölgesi Luciana, kendi Luciana'na benzemiyordu. Kendini itiraf etmese de karanlık bir klonlama, bir ikizlik olasılığı düşünmüş, tokmaktaki gizli Sovyet araştırmalarının korkunç sonucuna hazırlanmıştı. Oysa iki çocuk birbirinden tümüyle farklıydı. Buradaki en azından 2 yaş daha büyük görünüyordu. Derin bir soluk alıp bir adım attı. Bağdaş kurup oturan çocukta bir hareket yoktu. Dayan önüne geçti ve çocuğun kararmış gözleri, kızıla kesmiş yüzünü gördü. Trans halindeydi. Kolları ve bacakları metal bir çubuktan daha katı görünüyordu. Titriyordu çocuk ama farkına varamayacak elektrikli bir titremeydi bu. Kendi vücudunun tutsağı bir dalga gibi. Dayan elini çocuğun alnına uzattı ve bir fırın sıcaklığı hissetti. İnsanın ateşinin böylesine yükselebileceğini asla tahmin edemezdi. Biraz daha yaklaştı, sonra durdu. Çocuğun önünde sunağa benzer bir şey, beyaz taşlardan bir daire, ortasında da piramit biçiminde uzayan, birbirine dayanmış, üzerine kurdelalar ve kumaşlar bağlanmış çalı çırpı. Piramidin tepesinde dengede duran küçük bir kafatası. Kısa zaman önce öldürülmüş bir Hint domuzunun ya da hamsterın kafası. Dayan çiftlikteki boş kafesi hatırlayıp anladı. Çocuk hayvanı şamanist bir tören sırasında kurban etmişti. 40. kısım. Kas kasınmaları ve spasms olarak görülen has safhada bir nöromüsküler uyarılık belirledik. Yine hastane, yine bir doktor açıklaması. Dayan birkaç dakika Iron Pandov'un evine dönüp çocuğu bir duvar örtüsüne sarmış, kendi de eski yağmurluğunu giymişti. Sonra bütün hızıyla Nice'a St. Roche Hastanesi'nin acil servisine gitmişti. Saat öğleden sonra 2'ydi ama birkaç yıl yaşlanmış gibi hissediyordu kendini. Doktor devam ediyordu. Bir de şu olağanüstü ateş var. Çocuğun ateşi neredeyse 41 dereceye çıktı. Bu olguların patojen nedenlerini henüz belirleyemedik. Dış inceleme hiçbir sonuç vermedi. Kan tahlilinde herhangi bir enfeksiyon görülmüyor. Öteki testlerin sonucunu beklemek zorundayız. Zaman aralıklarını da göz önünde bulunduruyoruz. Ama belirtiler saraya benzemiyor. Ve hayati tehlike mi? Çalışma masasının gerisinde ayakta duran adamın önlüğü sanki gece onunla uyumuş gibi bumburuşuktu. Kuşkulu bir ses ifade takındı. Aslında hayır, onun yaşında kasınma tehlikesinden söz edilemez. Ateşi de zaten düşüyor, bilinci de açılıyor gibi. Bana kalırsa çocuk bir çeşit kriz geçirmiş ama en kötüsünü atlatmış. Şimdi ben size bu krizin nedenini bulmak kalıyor. Dayan gözünde beyaz taşlardan yapılmış daire ile çalı çırpının üzerindeki kafatası canlandı. Küçücük çocuğun muhtemelen şamanizme özgü bir transa girdiğini nasıl anlatırdı? Doktor sordu. Çocukla bir bağınız var mı? Daha önce de söyledim. Arkadaşlarından birinin evlat edindiği bir çocuk. Doktor önündeki fişe baktı. Iron Pandov değil mi? Dayan acil serviste kadının adını vermişti. Kendi gittikten sonra çocuğun kimliğini bilmelerini istiyordu. Doktor sormayı sürdürdü. Peki bu Madame Pandov nerede? Bilmiyorum. Ama çocuğu böyle mi buldunuz? Yalnız mıydı? Dayan öyküsünü tekrarladı. Arkadaşını ziyaret boş ev, Lucian'ı bataklıkta bulması. Ölüden söz etmeyi düşünmemişti. Yanı gerçekler anlatmaktan çekinmiyordu. Birkaç dakika sonra dışarıda olacaktı ne de olsa. İnsan sırtı uçuruma dayandığında arkasına döner mi? Doktor şüphelenmiş görünüyordu. Israrla karşısındaki kadının ıslak yağmurluğuna, yüzündeki çürüklere, burnundaki kahverengi yara izine bakıyordu. Dayan'ın yüzündeki sargı düşmüştü. Genç kadın aniden "Telefon etmem gerek," dedi. Göl çevresindeki koşturma esnasında cep telefonunu kaybetmişti. Doktor önündeki telefonu gösterdi. "Tabii, bir dış hat alıp yalnız olmayı tercih ederim. Yandaki odaya geçin. Sekreterim istediğiniz numarayı çevirir. Yalnız lütfen." Doktor burnu homurdandı. Belli belirsiz bir hareketle kapıyı gösterdi. Dışarıda giriş holünde telefon kulübeleri var. Dayan kalktı, doktor kaşlarını çatıp ekledi. "Sizi bekliyorum. Daha konuşmamızı bitirmedik." Bu bölümdeki yabancı kelimeler...